İslam vahdetini tesis eden, eşsiz ve çilekeş, Cihangir, Hadimül Harameyn-i Şerifeyn, Yavuz Sultan Selim Han. 1470-1520.
Yavuz Sultan Selim Han, 9. Osmanlı padişahıdır. Daha şehzadeliğinde kendisine devrin en seçkin alimleri tarafından din ve fen ilimleri ikmal ettirilmiştir.
İdareciliğe Trabzon valiliği ile başlamış, devlet hayatının bu ilk safhasında bile Müslümanlara hayranlık ve rahatlık, düşmanlara ise müheykel endamı ve müthiş iradesiyle korku ve dehşet vermiştir. Daha o esnada Gürcüler üzerine 3 sefer yapmış, fethettiği yerlerdeki bütün Gürcülerin hidayetine vesile olmuştur.
Onun tahta davet edilip İstanbul'a geldiğinde Yeniçeri Ocağı'nın ileri gelenleri ve devlet ricaline padişah olmadan az evvel yaptığı şu konuşması, gönlündeki gerçek niyeti, fedakarlık ve çileye talip oluşu ne güzel aksettirir.
Ben padişah olursam İslam Birliği yolunda ciddiyetle yürüyeceğim. Hatta Mevla ruhsat verirse Hint ve Turan'a gideceğim. Ve doğuda da batıda da ilahi kelimetullah'a çalışacağım. Zalimlere evladım olsa dahi merhamet etmeyeceğim. Zamanımda rahatlık olmayacak, ahaliye tasallut edilmeyecektir. İşte benim halim. Biraderimse rahatı sever ve yumuşak bir tabiatı vardır. Eğer seferden korkmaz ve çileye talip olursanız bana biat ediniz. Aksi halde sultanlık için kardeşim Şehzade Ahmet'i tercih ediniz ki onun zamanında rahat ve safanızla meşgul olursunuz.
Yavuz malum ve meşhur celadetine rağmen aynı zamanda çok hassas ve ince ruhlu bir insandı. Devletin bekası için bertaraf etmeye mecbur kaldığı kardeşi Korkut'un tabutunun altına girmiş ve hıçkıra hıçkıra ağlarken şunları söylemiştir.
Ey kardeşim, ne sen böyle yapsaydın ne ben böyle yapmak mecburiyetinde kalsaydım.
Şehzade Korkut'un Piyale adındaki sadık adamına da şu teklifte bulunmuştu.
Seni büyük bir fazilet olan sadakatin sebebiyle affediyorum. Bu sadakatinin mükafatı olarak da seni istediğin makama tayin edeyim. İstersen vezirim ol.
Şehzade Korkut'un sadık adamı olan Piyale, Yavuz'a teşekkür etti ve sadakatini katmerleyerek dedi ki,
Sultanım, bundan sonra benim vazifem Şehzade Korkut'un türbedarı olmaktır.
Bu tablo, halktan sultana kadar bütün bir milletin ahlaki seviyesini göstermeye kafidir.
Yavuz babasını yılda 2 milyon akçe tahsisatla Gümülcine'ye büyük bir hürmet göstererek yolcu etti. Onu faytona bindirdi, kendisi de yanında yürüyerek ikinci Bayezid Han'ı uğurladı. Vefat edince de naaşını İstanbul'a getirtip Bayezid Camii'nin önüne bir türbe yaptırarak oraya defnettirdi.
620 senelik muhteşem Osmanlı İmparatorluğu'nun Yavuz Sultan Selim Han'a ait olan kısmı sadece 8 seneciktir. Onun bu kadar kısa bir zaman içinde elde ettiği muazzam muvaffakiyetleri havsalaya sığdırmak adeta imkansızdır.
Gerçekten tarihi hadiselerin sır ve hikmetlerini araştıran tarih felsefesiyle uğraşanlar, Sultan Selim Han'ın milli tarihimize bahşettiği maddi ve manevi başarıları izahtan bugüne kadar aciz kalmışlardır.
2500 kilometrelik bir mesafeyi dağ, bayır, çöl ve ormanlar aşarak kat etmiş ve zamanının en kuvvetli devletlerinden biri olan Safevilerin muazzam ordusunu perişan etmiştir.
Mısır seferinde ise o güne kadar geçilemez sanılan korkunç Sina çölünü aşmasının maddi imkanlarla bir izahı yoktur.
Hilafet müessesesi onunla yeniden izzet kazanmış ve müessir bir hale gelmiş, mukaddes emanetler layık oldukları kutsiyete onunla ulaşmıştır.
Cihangir dedesi Fatih Sultan Mehmet Han, bu cengaver torununun madde ve manadaki üstünlüğünü çok evvelden keşfetmiş ve ona Yavuz adını vermiştir.
Tarih, emsalsiz bir cengaver Hakan portresini altın sahifelerine onunla resmetmiştir.
O, bütün hayatı boyunca çaresizlik ve aczi kabullenmeyip, her çarenin Allah Celle Celaluhu'na dayanmak suretiyle bulunabileceğine inanarak, çaresizlikleri çarelendirmiştir.
Yavuz Sultan Selim Han, tahta geçer geçmez süratle icraata başladı. O sıralarda Azerbaycan, Irak ve İran'ı eline geçirmiş olan Şah İsmail, Anadolu'yu tehdit eder bir duruma gelmişti. Şiiliği vesile ittihaz ederek devamlı fitne çıkartıyor, Müslümanların ittihadını sarsıyordu.
Yavuz Sultan Selim Han, topladığı olağanüstü divanda, Şah İsmail'in tehlikeli faaliyetlerini uzun uzun izah etti. Divan, çetin müzakerelerden sonra İbni Kemal Paşa'nın fetvası ile İran'a sefer kararı aldı.
Yavuz, 20 Nisan 1514'te Üsküdar tarafına geçerek Ordu-i Hümayun'la İran seferine çıktı. Şah İsmail, yiğitlik muktezası olarak Er Meydanı'na davet edildi. O ise daima kaçtı. Safevi topraklarına girildi. Şah İsmail devamlı geriye doğru kaçıyordu. Nihayet asker bu uzun ve yorucu yolculuktan usandı. İkmalle azalmaya başlamıştı. Bunun üzerine orduda birçok kimse isyan çıkarmaya başladı.
Şah İsmail kaçtı.
Bu bile zaferdir.
Artık geriye dönelim.
Hatta bunlar Yavuz Sultan Selim Han'ın çadırına ok atacak kadar ileri gittiler.
Bunun üzerine Yavuz'un çadırından çıkarak isyancı askerlere karşı irad ettiği nutuk, harp tarihinin şaheserlerindendir.
Yavuz bu nutukta henüz hedefe varılmadığını, seferden asla dönülmeyeceğini, cihad için yapılan bu seferden ancak kadınlarını düşünenlerin dönebileceğini, yiğit olanın ardınca gelmesini isteyip tek başına dahi olsa savaşacağını gür sesiyle ifade ederek,
"İsteyenler karılarının yanına dönüp entarilerini giyebilirler. Ben düşmana karşı tek başıma da gidebilirim,"
dedi ve atını mahmuzladı.
Yavuz, şehzadeliğinden beri kefenini boynunda gezdiren bir cengaverdi. O anda binlerce okla şehit olabilirdi. Onun tevekkül, teslimiyet ve her çarenin Allah Celle Celaluhu olduğunu idrak etmesi bir anda hadisenin seyrini değiştirdi. Yavuz'un yüreğinden boşalan bu nutuk, askerin gönlünü bir çağlayan gibi coşturdu. Çaldıran Ovası'na doğru yeniden taze bir azim ve müthiş bir hamle gücüyle varıldı. Şah İsmail perişan bir şekilde mağlup oldu. Karısını ve tahtını harp meydanında bırakarak kaçtı.
Zaferden sonra Selim Han Tebriz'e girdi. Dört halifeyi zikrederek kendi adına hutbe okuttu. Tebriz'deki ilim ve sanat erbabına çok alaka gösterdi. Onları İstanbul'a davet etti. O yıl Selim Han, bölgedeki fetihleri tamamlamak için kışı Azerbaycan'daki Karabağ'da geçirdi.
İstanbul'dan Tebriz'e kadar 2500 kilometrelik bir mesafeyi birçok ikmal zorlukları ile ve yaya olarak aşıp parlak bir zafer kazanmak, tarihte eşine az rastlanan hadiselerdendir. Dolayısıyla bu, bir kutba bağlı gönüller bir olmalı şuuru içinde tevhid-i ümmet gayretinin bir bereketi olmuştur.
Yine bu bereket cümlesindendir ki, Güneydoğu Anadolu'da bir aşiret reisi olan İdris-i Bitlisi Hazretleri, Yavuz'un İslam Birliği hamlesine destek çıkarak topraklarını Osmanlı'ya ilhak etti.
İdris-i Bitlisi Hazretlerinin bu husustaki gayretleri her türlü takdirin fevkindedir. Nitekim Yavuz, aslen Kürt olan bu zata son derece hürmet göstermiş ve her vesileyle ona olan ziyade muhabbetini izhar etmiştir. Öyle ki, tebcil edici yüksek hitaplarla tatiflerinin yanında, ona münasip gördüğü kimselere beylik vermesine müsaade babında doldurulmamış, boş hatta hümayunlar bahşederek sonsuz emniyet ve itimadını da sergilemiştir.
Zira Bitlisli İdris Hazretleri buna ziyadesiyle layıktı. Her türlü müsaadeye rağmen yine de hattı hümayunları padişahın izni olmadan doldurmayan İdris Hazretleri, Safevilerin doğu illeri ve halkları üzerindeki emellerini boşa çıkartarak ümmet birliğini temin edici büyük faaliyetlerin mimarı olmuştur. Ahaliyi Osmanlı'ya bağlama hususundaki muvaffakiyetlerine ilaveten, içinde Şah İsmail'in maiyet askerlerinin de bulunduğu Safevi ordusunu da kesin bir mağlubiyete uğratmıştır.
İslam Birliği yolunda ilerleyen Yavuz Sultan Selim Han, Şam'a girince Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin bir kerameti zuhur etti. O sağlığında Sin Şın'a girince benim kabrim bulunacaktır buyurmuştu.
Nitekim Selim Han'ın Şam'a girişiyle Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin kabri şerifi keşfedildi.
Bir gün Yavuz Selim Han, sırdaşı Hasan Can'ı huzuruna çağırttı. Sohbet esnasında ona sordu.
Anlat bakayım Hasan, bu gece nasıl bir rüya gördün?
Hasan Can, anlatmaya değer bir rüya görmediğini söyleyince Yavuz ısrar etti. Bir işaret bekliyordu, sıkıntılıydı.
İnsan bütün bir gece uyur da hiç rüya görmez mi? Herhalde bir rüya görmüşsündür.
Bir şey hatırlayamayan Hasan Can mahcup oldu. Daha sonra bir vesileyle rüyayı kapı ağası Hasan Ağa'nın gördüğünü öğrendi ve kendisini anlattırdı.
Bu gece harem dairesi nur yüzlü kimselerle doldu. Sultanın kapısı önünde de ellerinde birer sancak bulunan 4 kişi duruyordu. En öndeki zatın elinde sultanımızın sancağı vardı. O zat bana dedi ki, ''Biz neye geldik bilir misin?'' Ben de ''Buyurun'' dedim. Bunun üzerine ''Şu gördüğüm mübarek kişiler Peygamber Efendimizin ashabıdır. Hepimizi Resul-i Ekrem Efendimiz gönderip Sultan Selim Han'a selam söyledi ve buyurdu ki Harameyn'in yani Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin hizmeti kendisine verildi. Kalkıp gelsin. Bu gördüğün 4 zatın biri Ebu Bekri Sıddık, diğeri Ömerül Faruk, bir diğeri de Osman-ı Zinnureyn'dir. Ben de Ali bin Ebu Talib'im. Bunu var Sultan Selim Han'a müjdele. Dedi ve aniden hep birlikte gayip oldular.
Hasan Can, Hasan Ağa'nın rüyasını sultana aynen nakletti. Padişahın mübarek yüzü kızardı ve gözlerinden sevinç yaşları boşanarak dedi ki,
''Ey Hasan Can, sana demez miyiz ki biz bir tarafa memur olunmadıkça hareket etmeyiz? Ecdadımızdan her biri evliyalıktan nasibini almışlardır. Her birinin nice kerametleri vardır.''
Meğer ki sultan da o gece aynı rüyayı görmüş.
Bu manevi işaretlerle takviye edilen Yavuz hemen hazırlık emrini verdi.
Hasan Ağa da divanda bulunsun. Tez Mısır seferi hazırlıklarına başlansın.
Yavuz Mısır memlüklerinden daha önce İran'a yardım etmeyeceklerine dair ahit almıştı. Onlar bu ahdi naksettiklerinden üzerlerine yürüdü. Memlük ordusuyla Mercidabık Ovası'nda karşılaştı. Onları kesin bir şekilde mağlup etti.
Ancak bu zaferin ikmali için Mısır'a ulaşması stratejik bir zaruretti. Bunun içinse korkunç Sina çölünü geçmek gerekiyordu. O bu güç işi hiçbir zayiat vermeden, herhangi bir ikmal güçlüğü çekmeden 13 günde başardı.
Büyük bir askeri deha sayılan Napolyon bile Yavuz'dan 300 yıl sonra bu işi başaramamış ve Fransız askerleri susuzluktan çıldırarak birbirlerini vurmuşlardır. Birinci Cihan Harbi'nde yeni tekniğin verdiği imkanlarla bile bu çölün ancak 11 günde geçirebilmiş olması düşünülürse, Yavuz'un yaptığı işin azameti daha iyi anlaşılır.
Paşalar ve askerde bu çölün nasıl geçileceğine dair büyük tereddütler vardı. Bu amansız çöl, sanki gündüz cehennem, gece ise bir buz diyarıydı. +50 ile -20 arasında değişen bir iklime sahipti. O sanki kumdan bir denizdi.
Lakin Yavuz'un azmi ve kat'i kararıyla çöle girildi. Bir müddet sonra Yavuz atından indi, yürümeye başladı. Askeri erkan hayret ve dehşet içindeydi. Atların bile kanının kaynadığı, zor yürüdüğü bu çölde sultan niye atından indi yürümeye başladı diye fısıltılar başladı.
Bu dehşet içinde askeri erkan da atlarından inip yürümeye başladı. Paşalar Yavuz Han'ın can ciğer arkadaşı Hasan Can'a geldiler. Ne olur hünkâra sor, bu acep ne iştir dediler. Hasan Can Yavuz'a merakla bu halin neyin nesi olduğunu sorunca Yavuz hayret etti.
Hasan görmüyor musun? Önümüzde Allah'ın Resulü Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yürüyor. O alemler sultanı yaya yürürken biz nasıl at üzerinde olabiliriz?
Yavuz'un şu şiiri de onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan hürmet ve muhabbetini ne güzel ifade eder.
kimse sensiz bulamaz Hakk'a vusul. Feyz-i lütfunla olur merdi kabul. Rahmeten lil aleminsin ya Resul. El medet ey madeni nuri hüda. Ey kerem kân-ı Resul-i kibriye. Kem terindir bu selimi pür hata. Dergehinden iltica eyler ata. El medet vey madeni nuri hüda.
İşte bu büyük muhabbet ve hürmetin bir bereketidir ki, Yavuz ve ordusu girmiş oldukları korkunç Sina çölünü bir bulutun altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetleriyle 13 günde geçtiler, Mısır'ı fethettiler.
Yavuz, 22 Ocak 1517'de Memlükleri Ridaniye'de tekrar mağlup etti ve bu suretle Mısır kat'i olarak fethedilmiş oldu.
Koca Sultan, Memlük Sultanının cenazesini bizzat omuzlarında taşımak faziletini gösterdi.
Mısır'a girmekle iş bitmedi. Memlük askerleri dehşet saçan sokak muharebeleriyle mukavemet ediyorlardı. Memlük fedaileri kendilerine Yavuz'u hedef seçmiş bulunuyorlardı. Yavuz'u öldürürsek harbi kazanırız inancı içindeydiler.
Bunu duyan Sinan Paşa durumu Yavuz'a arz etti. Yavuz'un elbiselerini giydi. Fedaileri kendi üzerine çekti. Yavuz arkadan yetişip fedaileri bertaraf edinceye kadar da şehit oldu. Mısır tamamen dize geldi ama Yavuz Mısır'a girerken çok mahzundu. Ağlıyordu.
Mısır'ı aldık lakin Sinan Paşa'yı kaybettik.
Bu sözleriyle alim bir mücahidin kaybını bir Mısır fethine denk görüyordu.
Yahya Kemal bu hicranı şu şekilde ifade eder.
10 Mısır'a bir Sinan bedel olmazdı ey kaza. Kudretli padişahı bu hal etti telkam. Yani ey kaza, Sinan Paşa gibi alim bir devlet adamına 10 tane Mısır ülkesi bile bedel olamazdı. İşte bu durum Sinan Paşa'nın feda edilmesi kudretli padişahı çok üzmüştür.
Tarihin her devrinde dev şahsiyetler böyle seçkin kadrolarla devleşmişlerdir.